Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Tir 1401, Hicri Kameri 26 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 26 Haziran 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Bin Salman'ın bölge tur etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Irak Başbakanı El-Kazemi Tahran'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da Irak Başbakanı Mustafa Kazemi ile basın toplantısında parasal münasebetlerin kolaylaştırılması için yeni adımların atılmasının kararlaştırıldığını belirtti. İran'da 300 kilometre menzilli füzeler yakında görüşe çıkarılacak. Yunanistan, İran'ın petrolünü taşıyan tankeri serbest bıraktı. Ve Türkiye'de orman yangınları sürüyor. Şimdi haberler. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi tarafından karşılandı. Irak Başbakanı Kazemi dün Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmüştü. Görüşmede ilişkiler ve işbirliğini geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alınmıştı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Tahran'da Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ile ortak basın toplantısında Tahran ile Bağdat'ın parasal münasebetlerinin kolaylaştırılması için yeni adımların atılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Baş başa görüşmenin ardından gazetecilere konuşan İran Cumhurbaşkanı El-Kazemi ve beraberindeki heyete İran'a hoş geldiniz diyerek Irak ile ilişkilerin normal ve geleneksel bir münasebet değil, derin ve köklü olduğunu ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için irade bulunduğunu kaydetti. Reisi komşularla ilişkileri geliştirme doğrultusunda bugün Irak'ı İran milletine yakın ülke olarak gördüklerini ilave etti. Cumhurbaşkanı bugün El-Kazemi ile görüşmesinin gündem maddelerine temasla Şelemçe ve Basra Demir yolunun bağlanmasını ve iki ülke arasında parasal ilişkilerin kolaylaştırılması için yeni adımların atılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. komşu ülkeler arasında İran'ın en fazla Irak ile münasebete sahip olduğuna dikkat çeken reisi, Irak Başbakanı ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığını, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nden açıklama geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Dün Tahran'da Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bir araya geldikten ve ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Twitter üzerinden açıklama yaparak görüşmenin verimli geçtiğini belirttiler. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan Twitter'den yaptığı paylaşımda çalışma ziyareti için Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan'ın paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Tahran'da Bay Josep Borrell ile görüştüm. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin son durumu da dahil olmak üzere bir dizi, ikili, bölgesel ve uluslararası mesele hakkında verimli görüşme gerçekleştirdik. Diğer taraflar gerekli iradeye sahipse İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya kararlıdır. Öte yandan Borrell de paylaştığı tweette İran ile Avrupa Birliği ve Amerika arasında görüşmelerin yeniden başlayacağını, yeni tur görüşmelerin Viyana'da olmayacağını kaydetti. Borrell müzakerelerdeki tıkanıklığın çözüldüğünü de belirtti. Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinden söz etmeksizin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için Viyana görüşmeleriyle ilgili topu bir kez daha İran sahasına attı. Viyana'da 27 Aralık 2021'de başlayan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakereleri Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. O zamandan beri Amerika'nın yasa dışı eylemlerini telafi etme kararındaki ertelemesi müzakere sürecini neredeyse çıkmaza getirdi. Viyana görüşmeleri Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminin Trump'ın başarısız azami baskı politikasını eleştirmesine rağmen onun politikasını değiştirmeyi reddetmesi ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasını ve İran'a geçerli bir garanti sağlanmasını kabul etmemesi nedeniyle durdu. Fars Haber Ajansı'na göre cumartesi günü adı açıklanmayan bir Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Amerika'nın Viyana müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede bitirmeye hazır olduğunu ancak İran'ın Amerika'dan taleplerinin nükleer anlaşmanın ötesinde olduğunu iddia ederek bunları kenara koyması gerektiğini söyledi. Biden yönetimi İran'a diplomatik yaklaştığını ve nükleer anlaşmaya dönme girişiminde bulunduğunu iddia etmesine rağmen şimdiye kadar İyi niyeti gösteren hiçbir adım atmadı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Vekili General Ali Rıza İlhami, hava savunma uzmanları tarafından geliştirilen 300 kilometre menzilli füzelerin yakında tanıtılacağını bildirdi. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Vekili General Ali Rıza İlhami bugün yaptığı açıklamada İran Ordusu ve devrim muhafızlarının füze kabiliyetinin artırılması ülkenin caydırıcı gücü ve ulusal menfaatlerinin korunması açısından önemlidir. Bu kapsamda 300 kilometre menzilli hava savunma füzeleri yakında tanıtılacak dedi. General Ali Rıza İlhami, stratejik konularda hiçbir ülkeye bağımlı olmamalıyız. Tüm yaptırımlar ve tehditlerden kurtulmak için askeri konular başta olmak üzere her alanda daha güçlü hale gelmeliyiz ifadesini kullandı. İran, Zulcinah isimli uydu taşıyıcısının ikincisini önceden belirlenen araştırma amaçları için uzaya fırlattı. 3 aşamalı uydu taşıyabilen ve kompozit yakıt ile çalışan Zulcinah roketi katı ve sıvı yakıt kullanıyor. Zulcinah 220 kilogram ağırlığına kadar objeleri yerkürenin 500 kilometre mesafesindeki yörüngeye yerleştirebilecek. Zulcinah isimli uydu taşıyıcısı ilk kez 2020 yılında görücü çıkarılarak başarıyla test edildi. Haber kaynakları Yunanistan'ın 2 ay önce Amerikan yargısının isteği üzerine alıkoyduğu İran petrolünü taşıyan Rus tankerini serbest bıraktığını duyurdu. Fransa Haber Ajansı da Nisan ayında Amerikan yargı sisteminin talebi üzerine Yunanistan tarafından alıkonulan ve İran petrolünü taşıyan Rus tankerinin serbest bırakıldığını öğrendiğini vurguladı. Yunan yetkililerin Nisan ayında İran'a ait 115 ton ağırlığında petrol taşıyan Rus Lana tankerine el koymuştu. Yunan yetkilileri Amerika'nın talebi üzerine İran petrolünü Amerika'ya göndereceklerini ardından bildirmişti. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ise Yunanistan ve Amerika'nın bu girişimine sert şekilde tepki göstermişti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 297 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.385'e, vaka sayısı ise 7.236.361'e çıktı. Türkiye'de orman yangınları sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3. gününe girildi. Meteorolojik verilere göre bugünün öğleden sonra rüzgarın etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Tarım Bakanı Kirişçi, sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda açıklamasında bulundu. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Dün sert esen rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediği ve şehir merkezine duman ile küller savrulduğu belirtilmişti. Bugün de şiddetli rüzgar beklentisi bölge için endişe yaratıyor. AFAD'ın açıklamasında söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 toma, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca Marmaris'te toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi. Yaklaşık 3000 hektar alanın yangından etkilendiği belirtildi. Türkiye hükümeti Afganistan Eski Birliği Güvenlik Danışmanı'nın medya etkinliğine katılmasına izin vermedi. Afganistan Ulusal Milli Güvenlik Eski Danışmanı Hamdullah Muhib'in İstanbul Havalimanı'ndan dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Haber kaynakları Muhib'in İngiliz pasaportu taşıdığını ancak yine de Türkiye makamları tarafından havalimanından ülke dışına edildiği duyuruldu. Eşref Gani hükümetinin yetkilileri Kabil'in düşmesinin ardından ülkeyi terk etmiş ve ülke dışında yaşamaktadırlar. Bu girişim Türkiye ile Taliban arasında bir anlaşmanın söz konusu olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırması ile ilgili şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Mavi Marmara isimli gemi yaptığı saldırı sırasında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Topçuoğlu'nun ailesinin Beykoz'daki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, iktidar olduktan sonra inşallah neler yapacağımızı, haklarını nasıl arayacağımızı, onların yanında olduğumuzu anlatmak için geldik. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu aramak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını, hukukunu korumayıp da ne yapacaksınız? O nedenle geldik, oturduk, konuştuk, dertleştik. Olayı anlatan kardeşimiz gözyaşlarını tutamadı. Hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bazı istekleri oldu, o isteklerin de takipçisi olacağız şeklinde konuştu. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da değinen Kılıçdaroğlu, iktidar değişecek, iktidar olacağız. Yunan iktidarları bizim kuvayi milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. Aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz dedi. Türk askerleri ve Ankara destekli silahlı gruplar Haseki vilayetindeki bazı noktalara yönelik yeniden saldırı düzenlediler. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk işgal güçleri ve çeteleri Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Temr kırsalına bağlı köylere topçu ve füze mermileriyle saldırılarını yeniledi. Sana muhabiri, Türk işgalcilerinin topçularının El Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Temr kırsalına bağlı köyleri topçu ve füze mermileriyle bombaladığını belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği yeni saldırısında 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadele gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyindeki varlığı ve operasyonlarını sürdürmekte. Bu bağlamda Türk güçleri Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonu bölgelerinde 5 PKK üyesini etkisiz hale getirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada PKK'ya karşı Türk askerlerinin operasyonun ciddiyet ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Türkiye güçleri 2021 yılında PKK'ya karşı 397 operasyon Suriye topraklarında gerçekleştirmiş 883 PKK üyesini etkisiz hale getirmişti. Türk güçlerinin konuşlu bulunduğu Musul'daki Zelikan üssüne roketli saldırı düzenlendi. Bağdat El Yavum'un haberine göre bugün öğle saatlerinden sonra Zelikan üssüne 4 adet roket atıldı. Roketlerden biri Peşmerge güçlerinin bulunduğu Şeyhan bölgesi yakınlarına düştüğü ifade edildi. Geçtiğimiz haftada Zelikan üssüne Grad füzeleriyle saldırı gerçekleşmişti. Türkiye yıllardır PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak topraklarında asker bulundurup operasyonlar düzenliyor. Iraklı yetkililer ise Türk askerlerinin bu ülke topraklarındaki varlığına tepki gösteriyor. Ve Siyonist rejim askerlerince açılan ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli çocuk da şehit oldu. 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Abdullah Hamd Ramallah'ta işgal askerlerince hedef alınarak şehit edildi. Bu arada işgal güçleri bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Selfit vilayetlerinde 9 kişi gözaltına aldı. İşgal askerleri bu yılın başından beri 60'tan fazla Filistinli'yi şehit etti. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre işgal güçleri Nablus'un güneyindeki Karyut köyünü baskın düzenledi ve bazı evlerde arama yaptı. İşgal güçlerinin evlerde yaptığı aramalar sırasında eşyalara zarar verdiği ve ev sakinlerini sorguya çektiği ifade edildi. İşgal güçlerinin Mutasım Muslim Bedevi Ubade Ataullah Azim, Bera Abdun Nasır Bedevi Asil Ala Avni Musa Yeman Abdülfettah Azim ve Abdülfettah Emin Azim'i gözaltına aldığı ve Mutasım Muslih Bedevi'nin iki gün sonra düğünü olduğu öğrenildi. İşgal güçleri Selfit vilayetinde 55 yaşındaki Naim Harbi ile 25 yaşındaki oğlu Firas'ı ve 24 yaşındaki Zeyd Hüsam Harbi isimli genci İskaka köyündeki evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı ve her iki evde de arama yaptı. İskaka köyünde gözaltına alınan 3 kişinin geçtiğimiz salı günü Yahudi yerleşimciler tarafından bıçaklanarak şehit edilen Ali Hasan Harb'ın akrabaları olduğu kaydedildi. İşgal güçlüğü Tulkeren vilayetinde ise Ayn Şems kampına baskın düzenleyerek Mecr Ebu Atiye isimli genç ile Ude İsami Zindik ve Ahmet Zindik isimli kardeşleri gözaltına aldı. İşgal güçleri bu sabah ayrıca Betül Lahim'e bağlı Er-Raşidiye köyünde Ömer Halef Er-Raşidiye'nin evine baskın düzenledi ve arama yaptı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri İsmail Haniye 5 dakikadan az bir sürede Irkçı İsrail'in 150 füzeyle yok edileceğini belirtti. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Haniye, Filistin halkının zaferler ve stratejik dönüşümler çağında yaşadığını, kuşatma altındaki Gazze şeridinin işgalcilerle stratejik bir savaşa hazırlandığını söyledi. Hamas tarafından Lübnan'ın Seyda kentinde yakında göreceğiz sloganıyla düzenlenen mitinge katılan Haniye, bu kalabalıkta Lübnan ve Filistin kucaklaşıyor. Lübnan, Filistin halkının kardeşidir. Arapçılığın ve direnişin Lübnan'ı 74 yıldır Filistin'in yarasını bağrına basmaktadır, dedi. Lübnan halkını, hükümetini ve direnişini selamlayan Haniye, Lübnan'da ve mülteci kamplarda yaşayan Filistinlerin devrimin mimarları olduklarını ifade ederek Lübnan'da yaşayan Filistinlerin arasında bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi. İşgal rejimiyle ilişkilerini normalleştirenlerin ve Filistin davasına ihanet edenlerin Mescid-i Aksa'yı uzak, kendilerinin ise yakın gördüklerini bildiren Haniye, Gazze'nin 15 yıldır kuşatma altında olduğunu ve Kudüs'ün kılıcı savaşı dahil birçok savaşa girdiğini, bugün ise direnişiyle, halkıyla, kasımıyla ve diğer gruplarıyla işgalcilerle girilecek stratejik bir savaşa hazırlandığını belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna yönetimi Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovka, Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Financial Times'a demeç veren Zhovka, Ukrayna'nın NATO'ya üyelikle ilgili adımlar atmayacağını, zira ittifakın Kiev'in isteklerini reddettiğini söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ermeni muhalefetinin hükümet karşıtı gösterilerinin devam etmesi ve Erivan ile Bakü arasındaki sınır gerilimleri etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetinin muhaliflerinin protestoları, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçleri arasındaki temas hatlarındaki sınır gerilimlerinin devam ettiği sırada körüklenmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri arasındaki temas hatlarında sınır gerilimlerinin ve askeri çatışmaların artmasıyla birlikte iki tarafta birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya devam ediyor. Bakü ile Erivan arasında devam eden askeri çatışmalarla birlikte Dağlık Karabağ barış görüşmelerinin yeni açmazlarla karşı karşıya kalabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu durumda başkentte Paşinyan hükümetine yönelik protestolar ve Ermenistan Başbakanı'nın istifa talepleri yeniden yoğunlaştı. Hükümet politikalarına karşı protestocular ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın muhalifleri bir kez daha Erivan'daki Fransa Meydanı'nda bir gösteri düzenledi. Muhalefet protestoları bu yılın Mayıs ayının başından beri devam ediyor. Hatta iki aydır Erivan hükümetine karşı muhalefet çeşitli bahanelerle sokaklara iniyor, ana caddeleri ve otoyolları kapatarak Ermenistan'ın başkentinde daha ciddi varlık göstermeye çalışıyor. Bu arada Paşinyan hükümetine karşı muhalefeti de başkanlık eden Ermeni Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı İshan Sakatilyan geçen hafta şunları söyledi. Muhalefet grupları ara seçimlerde aday olmayacaklarını, ancak Erivan'a her yabancı delegasyon ziyaretinde gösteri yapacaklarını belirttiler. aslında Ermenistan'da Erivan hükümetine karşı muhalefetin giderek artan protestoları Paşinyan'ın Ermenistan'da sosyal üs kaybettiğini gösteriyor. Ermeni Ulusal Meclisi için yapılan son seçimlerin sonuçlarına göre Ermenistan İktidar Partisi Ermeni seçmenlerin en fazla oyunu aldı. 20 Haziran 2021'de yapılan Ermenistan Ulusal Meclisi erken seçimlerinde Nikol Paşinyan liderliğindeki Ermenistan İktidar Partisi kullanılan toplam oyların %53.92'sini alarak kazandı. Paşinyan'ın bu başarısına rağmen Ermenistan Başbakanı'nın konumu ve iktidarı muhalefetli tarafından tehdit edilmeye devam ediliyor. Bu konuda yadsınamaz bir gerçek var. O da geçen yıl Ermeni halkının %50'den fazlasının erken parlamento seçimlerine katılmadığıdır. Paşinyan hükümetinin muhalifleri bu kadar kayıtsız oyu kendine çekebilirse hiç şüphesiz Erivan hükümetinin faaliyetlerinin devamı için pek çok sorun yaratabilirler. Özellikle Rusya'nın Fransa ve Amerika'yı AGET Minsk grubunun müşterek başkanlarından çıkarma hedefine ulaşmış olması ve Rusya'nın bu hedefi gerçekleştirmesi Nikol Paşinyan hükümetinin bölgesel kabulünü kaybettiğine yol açacaktır. Paşinyan hükümetinin batıya bağımlılığına rağmen Rusya 10 maddelik anlaşmanın Kasım 2020'de imzalanmasından bu yana onun en büyük destekçisi olarak görülüyor. Ama şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti Amerika ve Fransa'nın Minsk grubundaki varlığına karşı olduğunu açıklamış durumda. Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı'nın son dönemde Bakü'de yaptığı açıklamalara göz atabiliriz. İlham Aliyev hükümetinin güçlü desteğiyle karşı karşıya kalan bu açıklamalar durumu açıkça izah etmiyor. Bu durumda Ermenistan kaçınılmaz olarak talihsiz gerçeklerle karşı karşıya kalmış. Bu şartlar altında Paşinyan hükümetinin tüm taleplerinin sona erdiği görülüyor ve tek sorun Kremlin'in Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki nihai barış anlaşması taslağının hazırlanması sürecinde tek başına arabuluculuk yapmakta ısrar etmesidir. Nitekim Rusya bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti ile anlaşmaya varmıştır ve bunun sonucunda Ermenistan geride ve zayıf bir konumda yerini almıştır. Bu nedenle Paşinyan hükümetinin sorunları ikiye katlanmış durumda ve Erivan hükümetine karşı muhalefet bu gerçeği her zamankinden daha fazla fark etmiştir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı ve Amerikan hükümetinde siyasi uzman Karen Donfried, Ermenistan basınına verdiği demeçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Minsk grubunun müzakerelere katılmasına gerek olmadığı yönündeki son açıklamalar hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde Azerbaycan Cumhuriyeti Minsk grubunun ortak başkanlık sürecini desteklemiyor. Ancak Amerikan bu süreci destekliyor ve biz de bu sürece katılmaya devam edeceğiz. Amerikan diplomasi kolunun bu tutumu Washington yönetiminin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubundaki Amerikan, Fransız ve Rus liderlerinin ortak varlığını yeniden canlandırmaya çalıştığı anlamına geliyor. Yani Washington yönetimi bölgedeki varlığına ilişkin taleplerini İlham Aliyev'in hükümet yetkililerine dayatma niyetinde. Tahran Radyosu'ndan akşam yorumlarımızın ikincisi Amerika'da Kürtaj'la ilgili siyasi fırtına başlığı altında. Amerika Yüksek Federal Mahkemesi bu ülkedeki 50 yıllık kürtajın yasallığı ile ilgili yasayı kaldırdı. Bu karara göre Amerika'daki kürtaj meselesi tamamen alt üst olacak ve bundan sonra eyaletler bizzat kürtajın yasallığı veya yasaklığı hususunda karar verecekler. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Amerikan Anayasası'nın kürtaj hakkını sağlamadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin kararına göre kürtaj kararı artık Amerikan eyaletlerinin sorumluluğunda ve 50 Amerikan eyaletin yaklaşık yarısının kürtaja yasak veya kısıtlama getirmesi bekleniyor. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından Amerikan Başkanı Joe Biden kararı feci bir hata olarak nitelendirdi ve kararı aşırılıkçı bir ideolojinin yerine getirilmesi ve üzücü bir hata olarak gördüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne kürtaj konusunda her zaman şiddete karşı çıkılmış veya desteklenmiştir. Yani genel olarak karışık bir mesele haline geldiği söylenebilir. Aslında bu ülkede özellikle son yıllarda liberaller ve muhafazakarlar arasındaki temel çekişme noktalarından biri de bu konu etrafında dönüyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi 1973'te Amerikan Anayasası'nı kadınların hükümet kısıtlamaları olmaksızın kürtaj yapma özgürlüğünü koruduğuna hükmetmesine rağmen bu mesele etrafındaki gelişmeler ve kararlar her zaman bir meydan okumu olmuştur. Kürtaj karşıtları bunu bir yaşam hakkı olarak bile görmüşlerdir. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Alice Stepanik, Federal Yüksek Mahkeme'nin tarihi kararı, yaşamın kutsallığı adına bir zaferdir ve sayısız masum çocuğu kurtaracak değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklamalarda ve değerlendirmeleri rağmen kürtaj özgürlüğünün savunucuları kürtajın özel bir mesele olduğuna ve kadın haklarının tanınması için uygulanması gerektiğine inanıyorlar. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Federal Yüksek Mahkeme'nin Amerika'da kürtajı yasallaştıran tarihi kararı bozma kararını acımasız ve yürek parçalayıcı olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar ve tutumlardan yola çıkarak şimdi de kadınların kürtaj hakkının kaldırılmasının artık Amerikan toplumunda büyük bir siyasi ve sosyal kaos ve tartışma haline geldiğini gösteriyor. Bu tür yasakların mirası ve yüksek mahkemenin böylesine önemli bir kararı, Kasım ara seçimlerine giden aylarda ve gelecek dönemde ülkedeki siyasi gerilimi derinleştirecek ve siyasi tartışma maddeleri ve ihtilaf konularını da artıracaktır. Bu arada demokratlar kürtaj özgürlüğü taraftarlarını sahalara sürerek Kasım ara seçimlerini kazanma şanslarını artırmaya çalışırken, cumhuriyetçiler yüksek mahkemenin kararını önlerini açabilecek büyük bir siyasi zafer olarak görüyorlar. Yaklaşan seçimlerde başarılarının bu şekilde garanti edilebileceğini zannediyorlar. Genel olarak Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararı ülkede büyük bir siyasi fırtınaya neden olmuş ve bu konu muhafazakarlar ve liberaller arasındaki en ciddi ideolojik yüzleşmelerden biri haline gelecek gibi gözüküyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman geçtiğimiz hafta bölge turunu Mısır'ı ziyaret ederek başladı. Bu ziyaretlerin kimi uzmanlara göre ilk amacı özel ve şahsi amaçlıdır. İhtiraslı bir şahıs olan Muhammed Bin Selman yaklaşık 4 yıl önceden beri Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin cinayetinden dolayı ağır bir kamuoyu ve siyasi arena baskısı altında kalmıştı. Medyada reformist ve değiştirmek yanlısı bir imaj çizmek isteyen biri olarak da bir kez daha kendini medya gündemi haline getirmeye çalışıyor son günlerde. Özellikle şimdi bu gündemle birlikte Siyonist İsrail rejiminin kabinesinde de olup biten olaylar çok dikkat çekti değerli dinleyicilerimiz. Suudi Arabistan şimdi bölge turuna çıkarak Acaba Siyonist İsrail rejiminden ümitsizliğini mi göstermeye çalışıyor, kendi komşu ülkeleriyle ilişkilerini yeniden onarmaya, yeniden normal hale getirmeye mi çalışıyor ve bu münasebetlerin nasıl Suudi Arabistan için bir sonuç vereceği de uzmanlar tarafından konuşulup tartışılıyor. Bugün sohbetimizde bu konular üzerinde durmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın dış politikalarıyla ilgili sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaaslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi Bin Selman'ın bölge turuyla ilgili sizin dikkatinizi çeken önemli bir olay veya mesele var mı? Suudi Arabistan şimdi özellikle Arap ülkeleri, komşu ülkeleriyle ilişkilerini yeniden normal hale getirmeye çalışıyor. Bunun diplomatik ve ekonomik amaçlı olduğu da söyleniyor uzmanlar tarafından. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye efendim?
Şöyle ki besbelli Selman bin Abdülaziz yani şu anda Suudi Arabistan'ın kralı herkese göre çok artık devlet idaresinde meşgul olmayacak kadar yaşlanmış ve muhtemelen de akli melekelerin yerinde değil. Bu nedenle de fiilen zaten Mehmet bin Selman yani veliahtçı Suudi Arabistan kurallarına, genel kaidelerine ve geleneklerine göre bu kadar genç yaşta tahta oturması veya bu yaşta veliaht olması çok asla o kabul edilecek bir durum değil. Bundan önce baktığımızda genelde 70 yaş üstü Suudi Arabistan'da 1 numara ve 2 numara oluyor. Yani 1 numara kral senelde 80, 78-75 yaşlar üzerinde veliaht oluyor. Bu ilk kere oldu ve bunu Selman bin Abdülaziz Cezayir Zerbesi'yle bütün etraftaki alternatifler ortadan kaldırarak kendi oğlunu veliaht yaptı. Bu Suudi Arabistan geleneklerine çok aykırıdır. Zira bundan sonra artık Abdülaziz bin Suud'un gerçek çocuklarının dışında ilk kere taht el değiştirecek ve torunların birine getirecektir. Bu doğrultuda iki tane burada şey alması gerekiyor, onay alması lazım. İç politika çorda işte bir konsey var, yaşlılar konseyi veya işte fetva konseyi, bir de dış. İçerini mutlaka kendisi halledecektir zira çok başarılı bir şekilde yani parantezinde başarısında bütün muhalifler bir şekilde gözaltına aldı veya bir şekilde rüşvet vererek orada biliyorsunuz bütün makamlar, valilikler, bakanlıklar, üst düzey yöneticiler Suud ailesi tarafından atılıyor. Yani orada pastadan payını aldıktan sonra susar. Ama dışarıda öyle değil. Öncelikle başta yaptığı hatalar, çünkü Yemen savaşı bir hatadır Mehmet bin Selman'ın sürdürmesi. İkincisi Cemal Kaşıklı gibi bir çok da aşırı olmayan bir, birazcık ifanda olan bir gazeteci. O şekilde yani bu yüzyılda bu kadar feci bir şekilde katledilerek ve derisi soyularak ki son zamanlarda gazeteciden söylediğine göre derisinin yüzü soyulmuş ve Mehmet bin Selman'a takdim edilmiş. Oradan gelen heyet götürüp takdim etmişler ve başka yani açıkçası çok insanlık dışı şeyle olan olaylar yaşanmış. Bu nedenle de dünya kamuoyuna da yayınsızlık bunlar. Başta işte o zamanlar Trump vardı, Biden şunlar bunlar herkes görünce bu gerçekten bu konuda hesap verilmez bir durumdaydı. Ama şimdi işte bu ataklarıyla işte Mısır'a, Ürdün'e ve diğer ülkelerine giderek ya Orta Doğu ülkelerine giderek tekrar bir güven tazelemesi, elindeki imkanlarla kendine tahtın yolunu açma için çabalar içinde olduğunu gösteriyor. Böyle değerlendirmek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Suudi Veliaht Prensi ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde Mısır'a gitti. Uzmanlar bu konuda hemfikir. Zira Mısır'da Ukrayna Savaşı'ndan önce ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Ukrayna Savaşı ülkenin ekonomik sorunlarının yoğunlaştığını görmesine neden oldu. Şimdi Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde bu ziyaretten hareketle nasıl bir normalleşme söz konusu? Acaba eskideki gibi, önce de olduğu gibi kendi yoluna devam edecek mi? Yoksa bundan sonra Arap ülkeler kendi aralarında bir değişiklik doğru mu gidecekler Suudi Arabistan'la birlikte?
Şurada üç takıldan söz etmem gerekiyor. Üç takıl Londra ve şey eksenidir, Washington eksenidir. Londra, Washington ekseni özellikle Orta Doğu'da artık ülkelerin Siyonist rejimle beraber hareket etme doğrultusunda politika koydular. Filistin davasının tamamen devlet dışı bırakılmasını asla, hatta bundan sonra Siyonist denmesini, Filistin davasına diye bir şey olmamasını Orta Doğu'da istiyorlar. İslam dünyasına böyle bir şey yönlendiriyorlar. Bu müstakildir İngiltere'de. Çünkü Amerika artık bunun bedelini demek istemiyor. O istiyor. Buraya harcayacağı parayı, enerjiyi Sin ve Pasri'ye yönlendirmek istediğinden dolayı artık Arap ülkelerinde Siyonist İsrail rejimine karşı bir direniş, bir başkaldırı veya itiraz olmamasını istiyor. Ve bu da nedir? İslam ülkelerinin hepsini elinden geldiği kadarıyla bir safta, bir kategoride, bir ligde değerlendirmeye çalışıyor. Buna zaten dünden beri, dünden razı olan Ürdün vardı, Bahreyn vardı, Katar vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Diğerlerini de bir potaya koymak istiyorlar. Yani bundan sonra Siyonist rejimle Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesini sağlama yönünde çok büyük çabalar var. Bu nedenle dolayı Cemal Kaşıkçı ve benzeri insan hakları ihlalleri artık Batı'nın da çok gündeminde olmayacak. Dediğim gibi Batı, Pasifik ve Çin havzasına yönelmekten dolayı ve Rusya'ya hedefine koyduğunda Orta Doğu'da çok fazla enerji harcamadığı için İsrail'i bu bölgenin Arap ülkelerinin başına getirmeye çalışıyor. En azından şöyle diyebiliriz. Bundan sonra bir Riyad, Tel Aviv üçgeninde, diğerlerde tabii Kahire'de eklenebilir. Böyle bir şey düşünülüyor, politika düşünülüyor.
Doğru. Hocam şimdi Siyonist İsrail rejiminden bahsettiniz. İşgal rejimi hükümeti başkanı, başbakanı Neftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Yair Lapid 20 Haziran pazartesi akşam işgal rejiminin parlamentosu olan Knesset'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştı. Ardından da Siyonist rejim İsrail parlamentosu Knesset'in feshedildiğini bildirdi. Şimdi Siyonist İsrail rejim içinde bu gelişmelerin, bu olayların gündeme gelmesi sizce Suudi Arabistan'ı kaygılandırıyor mu bölgesel gelişmelerle ilgili? Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı?
Yok, çok fazla ben öyle düşünmüyorum. İsrail kendi sistemi içerisinde bütün sorunlarını çözer. Çünkü İsrail'in bu şeyleri iç politikaya yönelik meselelerdir. Siyonist rejiminin Siyonist olduğuna dair Filistin direnişi parantezinde varsa eğer veya kendi ülkelerine karşı, politikalarına karşı, saldırganlığına karşı politikaları, oradaki hiçbir siyasi partinin birbirlerine temel ihtilafları söz konusu değildir. Zaten belli bir politikalar var. İçeride rüşvet, yolsuzluk veya başka temel Siyonist rejiminin kurucu ilkelerine, yani yayılmazı ise Siyonist ilkelerine aykırı olmadığı için Suudi Arabistan'da emindir, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'de, Mısır'da, hatta Amerika'da İsrail kendi içinde sorunlarını çözer. Hiç önemli değil. İçeride yolsuzluğa bulaşmış birisini yargılar veya bir şey, ama temel Siyonist rejiminin temel esasları hiç değişmez.
Doğru. Hocam şimdi Siyonist İsrail rejimiyle ilgili son günlerde yaşanan olaylar konusunda, yeni kabinenin oluşması konusunda herhangi bir fikriniz var mı? İhtilafların had safhaya ulaşması içeride bazı anlaşmazlıklara yol açmıştır. Şimdi bu bölgesel olaylar, gelişmeler, özellikle Filistin konusunda nasıl bir etki bırakacağını düşünüyorsunuz?
Hiçbir şey değişmez. İsrail'de kim olursa olsun, hangi kabine başa gelirse gelsin, liberaller, ortalar, sağlar, sollar, hiçbir şey değişmez. Siyonist rejim. Asla orada bir şey değişmeyecektir. Saldırganlığına devam ettirecektir. Arap ülkelerini etki altına devam ettirecektir. Bundan da hiçbir şey beklemem, bir beklentim yok. Orada bir şey değişmez.
Peki Amerika'dan gelen desteklerle ilgili de herhangi bir fikriniz var mı Siyonist İsrail rejimine?
Amerika her zaman destekler. Amerika'da kim hükümetlerse Siyonist rejimine onu destekler. Sonsuza kadar ekonomik, askeri, istihbarat yardımı yapar. Ayrıca da Amerika'nın hegemonyası altında olan bütün ülkeler bu şu yardımı yaparlar Siyonist rejime. Hiçbir zaman oradaki politikayı gündeme getirmezler.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abbas Hocam.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmakımıza hoş geldiniz.
Sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretmeniyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç Hocamızla konuştuk. Bin Selman'ın bölge turu ve Siyonist İsrail rejiminin kabinesiyle ilgili yaşanan değişiklikler konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık bu yayında. Sohbetimize son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Viyana nükleer müzakereleri kapsamında başkent Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşmesinde yeniden başlayacak olan müzakere sürecindeki sorunları ve anlaşmazlıkları aşmaya çalıştıklarını ifade etmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Suriye Turizm Bakanlığı'nın İranlıların Suriye ziyaretine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Turizm Bakanı binlerce İranlı turistin Suriye ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini, 100 bin İranlının Suriye'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydederek, İran halkının Suriye ziyaretlerini arttırmalarını, Halep ve Şam başta olmak üzere bu ülkenin çeşitli bölgelerinin tarihi eserlerini yakından görmelerini talep ettiklerini belirtti. Suriye Turizm Bakanı Martini açıklamasının devamında İran Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileriyle işbirliği anlaşması imzaladıklarını vurguladı. Martini İranlılara sınırda ve havalimanlarına merkezlerinde tüm hizmetleri veriyoruz. Suriye'ye karayoluyla gitseler bile onlara hizmet ve kolaylıklar sağlayacağız diye kaydetti. Şam Uluslararası Havalimanı'nın yenilenmesi ve yeniden inşası ile havalimanının diğer ülkelerin yolcularına ve hava yollarına hizmet vereceğini kaydeden Suriye Turizm Bakanı, Siyonist rejimin geçen hafta Şam Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya değinerek, Şam Havalimanı'nın geçici olarak kapatılmasıyla birlikte Halep Uluslararası Havalimanı'nı kullandıklarını, bunun ise yolcuların Halep'i ziyaret etmesine fırsat oluşturduğunu sözlerini ekledi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Ulaştırma Bakanı İsa Zarepur'un sosyal medyada İran'ın uzaya uydu göndermeye hazır olduğuna ilişkin açıklamada bulunması, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'nin direniş kültürünün yayılması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Suudi Arabistan'daki siyasi mahkumların korkunç durumu hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Independent gazetesi Suudi Arabistan'daki siyasi mahkumların korkunç durumu hakkında bir rapor yayınladı. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre Grand Liberty Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın saltanatı sırasında görüşlerini ifade ettikleri için 311 kişinin gözaltına alındığını ve tutuklulukları sırasında işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını gösteriyor. Gazete yazısının devamında İnsan Hakları Enstitüsü'ndeki araştırmacılar 53 tutuklunun işkence gördüğünü, 6'sının tecavüze uğradığını ve 14 kişinin açlık grevi mecburiyetinde kaldığını doğruladı ifadesine yer verdi. Gazete ayrıca Suudi Arabistan'da 22 çocuk mahkumdan 5'inin idam edildiğini, 4'ünün cezaevinde hayatını kaybettiğini ve 13'ünün de idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Birkaç uluslararası insan hakları kuruluşu kısa süre önce Birleşmiş Milletler üye devletlerini, Suudi Arabistan'ı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için ortak adım atmasını talep etmişti.
Hemşire gazetesinde İran ve Çin arasındaki ticaret hacminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Gümrük İdaresi bu yılın ilk 5 ayında İran ile ticaretinde %18 artış olduğunu açıkladı. Çin Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan son istatistikler, ülkenin bu yılın ilk 5 ayında İran ile ticaretinin geçen yılın aynı dönemine göre %18 artarak 6 milyar 472 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Geçen yıl Ocak-Mayıs aylarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin değeri 5 milyar 481 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Çin'in 2022 yılının ilk 5 ayında İran'dan yaptığı ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre %26 artarak 3 milyar 192 milyon dolara ulaştı. Çin, geçen yılın aynı döneminde İran'dan 2.535 milyar dolarlık mal ithal etmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın yerli üretim kapasiteleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri adlı programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın petrol ve doğalgaz sektöründeki üretim kapasitelerini ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi 2022 yılının sloganı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Geçen bölümlerde İran'ın tarım, çimento, çelik ve petrokimya sektöründeki üretim kapasitelerini ele aldık.
Petrol endüstrisi başta İran'da olmak üzere dünyadaki en etkili ve en büyük endüstrilerden biridir. Petrol günümüz dünyasında önemli bir enerji kaynağı olmanın yanı sıra farklı ülkelerin ulusal güç ve uluslararası prestij düzeyinin belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Mescid-i Süleyman'daki ilk İran petrol kuyusu 1908'de faaliyete geçti. O tarihten bugüne kadar hiç şüphesiz enerji sektörü, özellikle petrol ve doğalgaz, İran ekonomisinin en önemli sektörü. Çünkü ülke gelirlerinin çoğu bu sektörden temin edilmekte.
İran ekonomisinde petrol sektörü uzun yıllardır ana milli geliri sağlıyor ve aslında bu sektör ülke ekonomisinde baskın bir rol oynuyor. Devletin petrol gelirlerinin toplam cari ve kalkınma harcamalarına oranı ortalama olarak 1971'den 2018'e kadar %46'ya eşittir. Petrolün İran'ın kamu bütçesindeki yüksek payı yakın zamana kadar devam etmiş. Son 20 yılda bu pay %41'in üzerine çıkmıştır. 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine rağmen ülke ekonomisinin halen petrol gelirlerine bağımlı olduğu gerçeği gizlenemez. 55 yılı aşkın bir süredir doğal gaz ve petrol üretimi İran'ın enerji kaynaklarının toplam üretimini gölgede bırakmıştır.
İran Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ve Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün onlarca yıldır önemli bir üyesi olduğundan, ülkemizin siyasi ve ekonomik ilişkileri büyük ölçüde petrol ve enerji alanındaki konumuyla tanımlanmıştır. İran doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Amerika Enerji Enformasyonu İdaresi'ne göre İran, Venezuela, Suudi Arabistan ve Kanada'dan sonra kanıtlanmış ham petrol rezervleri açısından 4. sırada yer alıyor. Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervlerine sahiptir. İran'ın kanıtlanmış petrol rezervleri şu anda yaklaşık 160 milyar varil ve İran'ın kanıtlanmış gaz rezervleri 34 trilyon metreküptür.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre şimdiye kadar çeşitli ham petroller ve kondensat da dahil olmak üzere dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yarısı çıkarılmıştır. Ancak İran ticari petrol üretimine başlayan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen kanıtlanmış 160 milyar varillik rezervlerinin üçte birinden fazlasını çıkarmıştır. İslam devriminden sonraki 40 yıl boyunca 36 petrol sahası ve 37 gaz sahası olmak üzere toplam 73 yeni petrol ve gaz sahası keşfedilmiştir. Petrol ve doğalgaz arama sonuçları, petrol rezervlerinin %25'inin inkılap zaferi sonrası dönemde keşfedildiğini, gaz sektöründe ise keşiflerin birçoğunun devrim zaferi sonrası döneme ait olduğunu göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Keşfedilen toplam petrol rezervlerinin %45'i gelişmemiş durumda. Bu miktar gaz sektöründe %77'ye ulaşıyor. Bu nedenle İran, zalimce yaptırımlarda dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle petrol ve gaz sektöründe kullanılmayan yüksek bir üretim kapasitesine sahiptir. İran ayrıca komşu ülkelerle 18 petrol sahası, 4 gaz sahası ve 6 petrol ve gaz sahası da dahil olmak üzere en az 28 ortak sahaya sahip olmasıyla bu sayıda ortak sahaya sahip dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Bu 28 sahadan İran'ın Irak ile 12 ortak alan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 7, Katar ve Umman ile 2'şer ve Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkmenistan ile birer ortak rezervuar vardır. Ve başka bir deyişle İran'ın doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %50'si ortak rezervuarlardadır.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre İran, yeni arama kapasiteleri açısından Irak ve Rusya'dan sonra dünyada 3. sırada yer alıyor. Amerika Enerji Enformasyon İdaresi'nin değerlendirmesi, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırması halinde İran'ın ham petrol üretim oranının tam kapasiteye yani günde 3,8 milyon varile ulaşacağı yönündedir. Bu durum petrol ekonomisine bağımlılığın İran ekonomisi için ciddi bir zarar ve tehdit olmasına rağmen İran petrol ve doğalgaz sektörünün hala ihmal edilmiş bir kapasiteye sahip olduğunu ve yaptırımların kaldırılmasıyla bu kapasitelerin İran ekonomisinde ve özellikle petrokimya endüstrisinde üretim kabiliyetinin arttırılmasında daha büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir.
Diğer bir nokta da iç boyutta ülkemiz sürekli enerjinin optimum kullanımı için çaba harcıyor. Çünkü İran'da enerji tüketimi uluslararası standartların çok üzerindedir. 2018 yılı istatistiklerine göre İran'daki boşa giden enerji miktarı 16 ile 17 milyar dolar arasındaydı. Şimdi yeni hükümetin hedefli sübvansiyonları doğru şekilde uygulayarak ve fiyatları düzelterek iç tüketimi azaltması bekleniyor. İran'da kişi başına düşen enerji tüketimi, Japonya'daki kişi başına düşen enerji tüketiminin 15 katı ve Avrupa Birliği'ndeki kişi başına düşen enerji tüketiminin 10 katıdır.
Thank you.
İran'ın petrol ve doğalgaz endüstrisinin önündeki en önemli engellerden biri kuşkusuz yaptırımlardır. Yaptırımlar İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol ve doğalgaz ihracat kapasitelerini kullanmasını engelledi. Amerika'nın 2018'de COP'ten çekilmesinden önce İran günde 2,5 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Ancak zalimce yaptırımlarla bu miktar günde yaklaşık 200 bin varile bile düştü. Ayrıca yaptırımlar İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne yeni teknolojilerin girişini engellemiştir. Buna göre bilgi tabanlı şirketlerin kullanımı yıllardır gündemde. İran'da yerel enerji tüketimini düzeltmenin yanı sıra petrol ve doğalgaz sektöründe teknolojinin güncellenmesinde ve rafineri kapasitelerinin geliştirilmesinde ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinde bilgi tabanlı şirketlerin rolü önemlidir.
Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı, bilgi tabanlı şirketleri ithalattan bağımsızlık ve petrol, gaz ve enerji sektörlerini teknolojikleştirmede güçlü olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Polimer, katkı maddeleri, yeni malzemeler ve kuyularda kullanılabilecek yeni mekanik teknolojiler, dijital ve yapay zeka gibi petrol endüstrisinin teknolojik hale gelmesi ve maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artmasına zemin hazırlayan gelişmiş teknolojiler bu endüstrilerde kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı, geçen yılın sonlarında şu anda petrol ve enerji alanlarında 700'den fazla bilgi tabanlı şirket faaliyet gösteriyor ve bunlar bu alana yenilik getirebilir ifadelerini kullandı.
Petrol ve doğalgazın ve özellikle petrolün İran ekonomisindeki konumuna göre ülkemiz bu sektöre çok yatırım yaptı ve yapmayı planlıyor. İran Ulusal Petrol Şirketi Yürütme Kurulu Başkanı Mohsen Hojazademehr şunları söyledi. Önümüzdeki 7 yıl içinde 90 milyar doları petrol sektöründe ve 70 milyar doları gaz sahalarını geliştirme alanında olmak üzere 160 milyar dolarlık kalkınma projelerimiz var. Kuşkusuz İran'ın enerji yüklerindeki üretim, ticaret ve transit payının artması, dünya ekonomisini her zamankinden ziyade bu sektörde İran'a daha bağımlı hale getirecektir. Ayrıca bu gibi olaylar İran'ın ulusal güvenini artırabilir ve gün be gün artan kalkınmaya doğru hareketin önünü açabilir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin, mutlu ve sen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikalı yetkilinin Biden iddiasına karşı çıkması.
Clinton'un demokrasiyle ilgili uyarısı,
Amerika'nın OPEC'ten üretimi artırma talebi
ve Amerika Kongresi'nin Çin ile karşılaşma bütçesini arttırma baskısı.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Amerika Başkanı Joe Biden'in Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunun Amerika'daki enflasyonun başlıca nedeni olduğu konusundaki ısrarına karşı çıktı ve sözlerini yalanladı.
Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty, Powell'ı 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonundan önce Amerika'da enflasyonun yüksek olduğunu kabul etmeye çağırdı. Hagerty, enflasyonun Ocak 2021'de %1,4'ten yükselmeye başladığını, Biden göreve geldiğinde enflasyonun %1,4 olduğunu ancak Ocak 2022'ye kadar %7'ye yükseldiğini belirtti.
Rus tankları Ukrayna sınırını geçtiğinden beri Amerika enflasyonu keskin bir şekilde şu anki %8,6 seviyesine yükseldiğini de sözlerine ekledi. Bu istatistikleri ve rakamları sunan Hagerty, Jerome Powell'e Ukrayna savaşının enflasyonun asıl nedeni olduğunu düşünüp düşünmediği sorusunu yöneltti. Powell ise bu soruya cevaben, enflasyon Ukrayna'da savaş başlamadan önce vardı, ancak Ukrayna'da savaş başlamadan önce bile enflasyon yüksekti dedi.
Üst düzey Amerikan Merkez Bankası yetkilisinin Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunun Amerika'daki enflasyonun ana nedeni olduğunu defalarca vurgulayan Başkan Joe Biden'ın fikir ve iddialarının aksine açıklamalar yapması, Amerika'da enflasyonun artmasında yerel faktörlerin rolünü kabul ettiğini gösteriyor. Amerika'da enflasyonun istikrarlı yükselişi Biden'ın siyasi durumunu daha da kötüleştirdi. Bu da Biden'ın Rusya'yı asıl suçlu olarak göstermesine neden oldu. Joe Biden 10 Haziran'da yaptığı açıklamada ülkesinin enflasyonla mücadeleyi yönetimi için bir öncelik haline getirdiğini, ancak fiyatlardaki artışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin sonucu olduğunu ileri sürdü ve Mayıs ayında Amerika'yı derinden etkilediğini iddia etti.
Aslında Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı enerji ihracatını görmezden gelerek Rusya'ya yönelik eylemleri ve yaptırımları ve bunun uluslararası petrol piyasaları üzerindeki genel etkisi, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde benzin ve mazot dahil olmak üzere enerji kaynaklarının fiyatlarında benzeri görülmemiş artışlara yol açmıştır. Sonuçta bu artışlar enflasyona da yansımış ve Amerika eşsiz bir enflasyonla da karşı karşıya kalmıştır.
Tahran Radyosu.
Tabii benzin fiyatlarının artışının sebeplerinden de bahseden Biden, Amerika ve Avrupa Birliği kararlarının özellikle petrol alım yasağının fiyat artışlarında rol oynadığını kabul etti. Bu yüzden Biden kendini sorumlu tutmak yerine gerçekleri saptırma yoluna girmiş ve Putin'i sorumlu tutmaya, Moskova'yı suçlamaya çalışmıştır. Halbuki Rusya, Washington petrol ambargosuna talip değildi ve Amerika bizzat harekete geçti. Elbette Biden, Rus petrol ambargosunun yarattığı boşluğu doldurmak için daha fazla petrol üretmemekle Amerikan petrol şirketlerini de suçladı.
Halbuki özellikle çoğu Amerikalı yükselen enflasyon için başkanını suçluyor. Yeni bir Rasmussen Reports anketi, Amerikalıların %52'sinin Biden'i enflasyondan sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Amerikalıların sadece %11'i Putin'in Amerika'da fiyatları yukarı çektiği konusunda Biden'e katılıyor.
Amerika'da enflasyondaki eşi benzeri görülmemiş artış, koronavirüs salgınıyla mücadelenin yanı sıra makroekonomik ve sosyal planlarını da sürdürmek zorunda olan Biden yönetimi için artık ciddi bir sorun haline geldi. Biden yönetimi Kasım 2022'de Amerika ara seçimleri öncesinde ve demokratların başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu dönemde özellikle fosil yakıtlar alanında ve enflasyonu düşürmek için önlemler almayı düşünüyor.
Joe Biden, Kongre'yi ülkedeki benzin fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artışı önlemeye yardımcı olmak için benzin vergisini 3 aylık bir askıya almaya çağırdı. Ancak bunun tek başına yüksek benzin fiyatları sorununu çözemeyeceğini de bizzat kabul etti. Artan enflasyon, koronavirüs sonrası ekonomik faaliyetin yeniden başlamasının ardından mali ve ekonomik konumlarının yeniden aktif ve etkili çalışmasını bekleyen Amerikalılar için büyük bir endişe haline geldi. Siyasi bir uzman olan Max Kaiser, Amerika Birleşik Devletleri'nde temel mallar ve konut fiyatlarının artması, bu ülkedeki enflasyonun Federal Rezerv'in insanların bilmesini istediğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor, dedi.
Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, demokratların ve cumhuriyetçilerin çoğunun Amerika'nın bir demokrasi kaynağı olarak yok edileceğine inandığını söyleyen yeni bir ankete atıfta bulunarak Amerika'da demokrasinin tehlikede olduğu konusunda uyardılar. Amerika'nın anayasal demokrasisini tamamen kaybedeceğinden endişe duyduğunu söylediler. Bu bağlamda Bill Clinton, 10 yıllarca demokrasiyi kaybetmiş olabiliriz. Amerikan demokratik hükümetinin yapısı hakkında hiç bu kadar endişelenmemiştim. Hiç hoş bir şey değil, dedi.
Amerika eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerika'nın kendi demokrasisini yok etmenin eşiğinde olduğunu söyledi. Clinton bir röportajda demokrasimizi yok etmenin eşiğindeyiz. Bizim için önemli olan tüm ilkelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşı olduğunu biliyoruz. Hillary Clinton en önemli konunun önümüzdeki seçimlerde demokratların zaferi olduğunu belirtti. Ona göre bu zaferin alternatifi o kadar korkunç ki demokratların kazanmasına yardımcı olmayan her şeyin öncelikten çıkarılması gerekiyor.
Temelde Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi kavramı son yıllarda ülkede yaşanan gelişmeler, özellikle Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin gidişatı ve sonrasında yaşananlar ışığında tamamen sorgulanmıştır. Dönem Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi adayı Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı seçim sürecinde demokrasinin en önemli sembollerinden biri olarak oylama ve seçimin geçerliliği de dahil olmak üzere defalarca Amerikan oylama ve seçim süreçlerini sorguladı. Amerikan seçimlerindeki yenilginin ardından sadece sonucu sorgulamakla kalmadı, aynı zamanda başkan olarak Amerika'da demokrasinin varlığını açık bir yalan olarak nitelendirdi. Sonra Trump destekçilerini Kongre'ye saldırmaya teşvik etti. Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde fiilen bir darbe başlattı ve birçok analiste göre bazı gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde demokrasininkine benzer bir durum yarattı. Trump, Amerikan seçim sistemini yozlaşmış ve yaygın seçim sahtekarlığını elverişli yapı olarak adlandırarak eşi görülmemiş bir siyasi krize neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri dünyada liberal demokrasinin lideri olduğunu iddia etse de son birkaç yılda yaşanan gelişmeler bu ülkede demokrasinin ne kadar zor ve tehditvari durum içerisinde olduğunu gösteriyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerika'daki demokrasi durumunu ülkenin güvenliği için büyük bir tehdit olarak nitelendirdi ve Amerika için ulusal güvenliğe yönelik en büyük tehdidin ne olduğuna cevaben bir röportajda şunları söyledi. Birleşik Devletler'deki zayıf demokrasi durumu bu ülke için bir güvenlik tehdididir.
Amerika Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Washington'un OPEC'in en büyük petrol ihracatçıları da dahil olmak üzere tüm petrol ve gaz üreticilerini artan benzin fiyatlarına karşı petrol üretimini artırmaya çağırdığını söyledi. Granholm pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden, OPEC ve yerli Amerikan petrol ve gaz üreticileri de dahil olmak üzere dünyadaki tüm petrol tedarikçilerini üretimi artırmaya çağırdı.
Granholm, Biden'in Suudi Arabistan'ın Amerika vatandaşı ve Washington Post gazetecisi Cemal Khashoggi dosyasına rağmen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşeceğini de belirtti. Biden, ülkenin önde gelen petrol şirketlerine yazdığı bir mektupta enerjide dahil olmak üzere çeşitli krizlerle boğuşurken artan yakıt fiyatlarıyla başa çıkmak için onlardan benzin, motorin ve diğer rafine ürünlerinin üretimini arttırmalarını istedi.
Joe Biden bu hafta petrol şirketleri yöneticilerine yazdığı bir mektupta savaş zamanında benzin ve dizel rafine etmek için eşi görülmemiş yüksek karlar elde etmenin kabul edilemez olduğunu söyledi ve hükümetiyle birlikte şirketleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle artan fiyatları kontrol etmek için çalışmaya çağırdı. Amerikan basınında çıkan haberlere göre mektup Biden'ın 2 hafta önce ulusal düzeyde ortalama fiyatlarının artması hususundaki uyarıların ardından geldi. Biden hükümetinin önceki planının bir parçası olarak petrol rezervleri de devreye girdi. Amerikan Enerji Bakanlığı, stratejik rezervlerden satılan bu miktardaki petrolün arzının 16 Ağustos'ta başlayacağını ve 30 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. Pek çok analist Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Batı Asya'yı yapmayı planladığı ziyareti Amerikan hükümetinin akaryakıt fiyatlarını düşürme konusundaki çaresizliğinin bir sonucu olarak bir eleştiri dalgasına bağlıyor.
Amerika Kongresi, Amerika hükümetini Asya'ya yeniden odaklanma politikasına yeterli fon ayırmadığı için eleştirdi ve Hindistan alt kıtasında Çin ile çatışmaya ilişkin tedbirler için daha fazla fon sağlanması çağrısında bulundu. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar ve cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ı Çin'in Hindistan-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerine karşı daha fazla para ayırmaya zorlamak için önümüzdeki birkaç gün içinde Hindistan-Pasifik Etkileşim Yasası adlı bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.
Bu bağlamda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Alt Komitesi Başkanı Amy Bra ve grubun en kıdemli cumhuriyetçisi Steve Chabot yasanın Asya'ya öncülük verme konusunda slogan ve eylem arasındaki boşluğu kapatmasını umduklarını söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden bile hükümetinin dış politikasının odağını Çin'e çevirme vaadiyle iktidara getirdi ancak bazı uzmanlar Washington'un bütçe tahsisi konusundaki sözünü henüz tutmadığına inanıyor. Daha önceki yönetimlerde de var olan bu endişe bu yıl Ukrayna'ya yapılan milyarlarca dolarlık askeri yardımla daha da şiddetlendi.
Beyaz Saray Mayıs ayında iklim değişikliğinden altyapıya kadar değişen alanlarda Güney ve Doğu Asya'ya 150 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Biden yönetimini eleştirenler Çin'in bölgede harcadıkları ile karşılaştırıldığında bu miktarı düşük görseler de Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan herhangi bir haksız iddiaları reddetti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle, men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah, nâkesen li ahdillah, muhalefen li sünneti Rasulallah, ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan, felem yugayyiri aleyhi bil fi'l, velâ qavl kâne haqqan alallâhi en yudkhilehu medkhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.